Merhaba, ben Mesut Çevik. Yine bir Mesut Çevik'le canlıda birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bugünkü konuğum sevgili İlkay Zaman. İlkay Zaman Türkiye'de teknoloji sektöründe her yerde emek vermiş bir insan. Yani abi senin olmadığın bir yer yok. Öyle söyleyebiliriz herhalde değil mi teknoloji sektöründe?
Estağfurullah kardeşim. Hemen hemen öyle diyebiliriz, evet.
Yani gerçekten seni firmalarda gördük, teknoloji yayıncılığında gördük, dergicilikte gördük, televizyonda gördük. Şimdi Amerika'dasın ve YouTube'da görüyoruz. Ya şahane bir şey var aslında ya, böyle geçiş var.
Bir de Amerika'da görelim dedin, böyle bir şey yapalım dedik, ülke değiştirelim dedik, bir de Amerika'da göründük. Ya kardeşim aslında firma geçmişim çok fazla yok. Bir firmada çalıştım. Bir ara böyle bir dönem olarak dedim ki ya ben çok sıkıldım bu işlerden, şöyle bir şey mi yapsam acaba falan dedim. Şeyde ne dönemde bir firmada çalıştım. Bu arada arkadan The Blink'ler evet. Geliyor. Kusura bakma. Onları da ben şuradan hemen bir yok edeceğim şimdi. Yok ettim bile. Hemen kapattım.
Teşekkürler. Evet.
Ama genellikle benim olayım hep basın tarafında oldu. İşin dergi tarafında bulundum ondan sonra. Hatta 2000'li yıllarda daha internet yokken biz internet dergisi çıkartıyorduk. .net diye, .net diye. Tabii bir yıl sürdü doğal olarak. Yani doğru düzgün internet olmayan bir ülkede internet dergisi çıkartıyorduk.
Evet.
Değişik bir girişimdi. Bir yıl sürdü. Sonra işte PCNet, Chip, onun gibi bir iki tane de kendim dergi kurdum. Sonra işin online tarafı ağır bastı Mesut, biliyorsun. Online tarafa geçince işler bambaşka oldu. Her şey hızlandı. Bir haberi anında yayınlayabiliyor olduk. Çok daha güzelleşti her şey. İşte o günlerden bugünlere geldik. Şimdi de buradayım, YouTube'dayım.
Vallahi süpersin. Abi şimdi şöyle bir şey var. Yani YouTube videolarına bakıyorum. Her şey var. Yani insanlar aslında yurt dışında nasıl yaşanıyor? Hayat nasıl geçiyor? İnsanlar ne yapıyor?
Bizde her şey var Mesut Bey.
Ne ister, ne vereyim abim Bey gelmesin de.
Siz kendiniz için mi düşünüyorsunuz Mesut Bey? Bizde her şey var.
Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani ya ben İlkay'a İlkay diyorum ama abimdir yani aynı zamanda. İlkay abi deriz, o kızar. Yani öyle demeyin arkadaşlar, o kadar da yaşlı değiliz diye de. Yani şöyle bir şey var. Sektörde İlkay dediğinizde ilk akla gelen şey muhabbeti ve sohbetiydi. Yani biz bir etkinliğe giderken yanımızda geliyorsa biliyorduk ki eğlenceli geçecek. Yani etkinlik ne olursa olsun eğleneceğiz diyorduk. Şimdi görüyorum ki abi bu muhabbeti, sohbeti izleyenlerle paylaşıyorsun. Yani aslında izleyenler için şey, yani müthiş bir şey.
Yani sağ ol, teşekkür ederim kardeşim. Zaten biliyorsun bizim yurt içi, yurt dışı seyahatlerimiz meşhurdur. Evet. İlla başımıza bir şeyler gelir. İlla bir bomba olur, bir şey olur falan. Bir olaylar falan yaşarız ama genellikle güzel geçer. Ya aslında muhabbet etmeyi seven bir adam Mesut, bunu en iyi bilenlerden bir tanesi sensin. Muhabbet etmeyi seviyorum. Bir konu hakkında konuşuyorum ama bazen bakıyorum böyle daldan dala geçiyorum. Mesela insanlar diyor ki ya ne kadar çok konuşuyorsun videolarda falan. Ya ne yapayım kardeşim, bir şey söylüyorum, arkasında aklıma o geliyor, onu da söylüyorum, o konuyu açıyor, o oradan oraya gidiyor falan derken daldan dala bir şey oluyor. Bir bakıyorum 20 dakika falan olmuş. Ya insanlar da bunu gördü, sevenler oldu, sevenler takip etmeye başladı. Yani daha önce hep söylüyordum mesela, işte ben araba incelemesi yapıyorum ama araba incelemesi şöyle araba incelemesi. Ben bir arabayı istediğim gibi inceliyorum. Teknik özelliklerinden bahsediyorum. Sonra da fikirlerimi söylüyorum. Aslında şöyle fikirlerimi söylüyorum. Cebinde o arabayı alacak parası olan Türk vatandaşının yapacağı yorumları yapıyorum.
Evet.
Yani şimdi biz ürün incelerken diyoruz ya işte işlemcisi bilmem ne, RAM'i şu kadar, belleği bu kadar, ekran kasa oranı bu kadar falan. Yani bunlar teknik şeyler. Ama ben diyorum ki ya abi şimdi bunun da çerçevesi biraz böyle kalın mı olmuş ya falan. Yani acaba şöyle mi ya falan. Böyle inceleme yaptığını düşün ürünlere mesela. Anladın mı? Yani ben bunu yapıyorum.
Abi millet güzel oluyor. Bir de ben sana şeyi sormak istiyorum yani. Şimdi bak, senin Amerika maceran başladığında hepimiz diyorduk yani gitti inşallah gelir diyorduk. Ama yani çünkü özlüyoruz abi, yani o da bir gerçek.
Eyvallah.
Zaten evet. Teknoloji basında. Bir de şöyle bir gerçek de var. Oraya gittin abi. Yani teknolojide de yapılabilecek şeyler sınırlı. Yani günün sonunda hepimiz bir ürün inceliyoruz. Onun bir şeyi güzel. Evet. Tamam, orası böyle, burası böyle diyoruz ama sen hayatın içinden de videolar sunmaya başladın. Bence en güzel taraf o oldu. Yani yakaladığın şey oldu. Tamam, insanlar teknolojiyi seviyor. Bizim Donanım Haber forumlarda da yaptığımız şey oydu aslında. Niye futbol bölümü var diyorlardı. Teknolojiden hoşlanan adam futbol da seviyor abi. Sen mesela koyu bir Beşiktaşlısın.
Evet, elhamdülillah. Yani belli bir kitleye hitap ediyoruz. Bu belli kitle sadece teknoloji konuşmuyor ki.
Evet.
Ekonomi de konuşuyor, para da konuşuyor, hayatta konuşuyor, ilişkileri de konuşuyor, futbolu da konuşuyor, yemek de konuşuyor, araba da konuşuyor falan filan. Bunlar böyle büyüyor gidiyor. E şimdi ben yemek yiyorum biliyorsun. Evet. O videoda özellikle iyi bir yiyiciyim, iştahlı bir adamım. Et mesela benim için vazgeçilmez. Mesela onu yiyorum, çekiyorum, izliyor insanlar, hoşlarına gidiyor.
Yalnız bak o kadar video çektin, araba fiyatı, telefon fiyatı bilmem ne, şu et kadar konuşulmadı ya. Ülke amma açmış abi ete. Fiyatlar yüksek alamıyoruz tabii, öyle bir gerçek var. Ben de yani ilk o restorana gittiğimde tuhaf gelmişti. Ya sınırsız et nasıl olabilir filan diyorsun yani.
Ne et yiyoruz lan biz falan diyorsun.
Öyle geliyor. Ve yani abi, tadı da çok güzel abi.
Ya zaten güzel, kötü değil. Yani bizim insanımızın Türkiye'deki satılan et dışında tüm dünyadaki etlere helal mi acaba, sığır eti mi, dana eti mi değil mi gibi bir bakışı var. Aslında öyle bir şey yok.
Evet.
Yani bizim dinimizce yasak olan etler dışındaki bütün etler, ben bunu daha önce artık çünkü çok soran olmuştu açıkladım. Yani dedim ki işte ehli kitap insanların kestiği etler yenir. Bu kadar basit. Ve bunlar da bize helaldir. Bizim etlerimiz onlara da helaldir. E ben de bundan sonra tabii ki yiyorum yani. Anladım yani, yapacak bir şey yok. Dinimizce yasak olan etleri zaten yemiyorum. Zaten sevdiğim bir şey de değil. Ama insanlar şey zannediyor, kötü ettir bu falan zannediyor. Öyle bir şey yok.
Ya ben sana şeyi de soracağım. Şimdi yani bir et videosu görüyorum. Bir uçağa biniyorsun. Uçak pilotuyla beraber gidiyorsun. Bir orada çalışan mühendis buluyorsun. Planlamayı nasıl yapıyorsun?
Hiçbir şey yapmıyorum Mesut, biliyor musun? Yemin ederim. Bak çok basit bir şey söyleyeyim sana.
Biz neyi konuşacağız biliyor musun? Abi diyoruz yani kamera kapandıktan sonra ne yapıyor? Nasıl buluyor? Nereden nereye uçuyor? Yani hele uçtuğunu görünce artık bu kadar da pes dedim ben.
Ya bizim kulaklar için nasıl Engin şey dedi, Engin Gedik o zaman. Oğlum dedi, sen o dedi uçağa nasıl bindin? Pırpır uçak oldun ya. Nasıl bindin? Nasıl cesaret ettin dedi. Dedim ki ben dedim pilotuma güveniyorum dedim. Öyle bir sorun yok dedim. Ya ben mesela seviyorum böyle şeyleri de aslına bakarsan. Yani bir plan yapmıyorum. Sadece planı şurada yapıyorum. Ben böyle bir İlkay Yapar hashtag'i yapmıştım. Dedim ki hani görmek istediğiniz, yapmak istediğiniz ya da yapmamı istediğiniz videoları buraya yazın. İşte herkes bir şeyler yazdı. Restoran, ondan sonra gezi, seyahat, araba, ondan sonra şu falan filan gibi. Sadece o hashtag'den çıkanlara plan program yapıyorum. Onun dışında mesela aklıma bugün şey gelebilir. Şöyle düşünüyorum. Mesela dün çok güzel bir yere gittim. Bak ondan bahsedeyim. Oranın videosu gelecek. 65 yıldan beri Amerika'da biftek sandviç satan bir yer var ve bu adamlar eski McDonald's'ın ortağı. Gerçek bu.
Oo, bu McDonald's'ı ellerinden kaybeden adamlar mı? Şu anki sahibi çünkü kuran adam değil aslında.
Evet evet, o film ayrı, o Founder filmi.
Evet, evet. Müthiş bir film yalnız ya.
Evet, onu iki kere izledim. O film ayrı, bir de bu adamla buranın sahibi, bu da Netflix'te bunun belgeseli var. Gerçek hikaye bu. Bu adam da diyor ki ya diyor biz diyor McDonald's falan filan yapıyoruz ama diyor bir de diyor biftek sandviç falan mı yapsak acaba diyor. Hani böyle pastrami, roast beef falan filan. Onlar diyor ki ya oğlum boşver, hamburger yaptık, on numara gidiyor. Ver yanına patatesi falan. Ondan sonra bu ayrılıyor, gidiyor o şeyi kuruyor. Dükkanı kuruyor ve 65 yıldan beri aynı yerde aynı şeyleri satıyor. Ve ana baba günü. Et böyle mesela sandviç bu kadar. Şu kadarı et, diğerleri ekmek falan yani. Mesela şimdi dün orada bir denedim. Orayı yedim, bayıldım. Çok güzeldi. Mesela diyorum ki yarın gidip orayı mı çeksem acaba? Ya da işte bugün diyorum şunu yapacağım. Ha gideyim onu da çekeyim falan. Ne aklıma gelirse onu yapıyorum.
Yediğim yani şey için de aslında yani Amerika'ya gidecek ne yiyeceğim diyen adam için de tam referans oluyorsun abi o tarafta.
E tabii ki. Yani çok mesela gelen var. Benim gittiğim yerlere gidiyorlar. Bazen gittiğim, çektiğim yerlere ben tekrar gidiyorum. Orada sürekli karşılaşıyorum. Abi senin tavsiyenle geldik falan. Öyle olunca da şey diyorum. Nasıl, memnun kaldınız mı falan. Ya sanki mekanın sahibi benmişim gibi. Ya. Memnun kalması üzülüyorum yani. Öyle bir şey de var. Çünkü insanlar diyorsun ki bak gelin burası güzel diyorsun. Çok güzel diyorsun. Yani insanların da gelip sevmesini istiyorsun ama herkes de memnun kalıyor. Allah'a evet. Şükür.
Abi o güzel bir şey. Yalnız sana şeyi de soracağım. Yani mesela geçimini sadece YouTube'dan mı sağlıyorsun şu an Amerika'dayken? Yoksa ekstra işler de yapıyor musun? Yani bütün kullanıcılar şu anda biliyorsun herhangi bir adamı orada yaşarken ve video çekerken gördüler mi? Bunu soruyorlar. Bana da soruyorlar. Senin işin ne diyorlar bana mesela arada?
Ya şimdi ne var biliyor musun? Şeye çok gülüyorum. Sözlükte falan şey yazmışlar. Bu adamda ne para var be falan.
Hayat evet öyle var. Düşünüyor ama.
Ya arkadaş 36 dolar verdik, et yedik, zengin olduk. Gören de diyecek ki sanki 36 bin dolara et yedi diye. Yani 36 dolar verip et yiyorsun, para nereden geliyor İlkay Bey, bir hesabını veriyorum ulan. Abi ne yaptık ya? Hani dersin ki böyle adam gitmiş 360 bin dolara işte ne bileyim araba almış, onu yapmış bunu yapmış, dersin ki adam paralı falan.
Evet.
Ya 30 bin dolara et yedim abi. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Soru böyle.
Onu da
mesela
soruyor değil mi üstüne mesela?
Tabii tabii. Yok, bilançolarımı falan çıkarttım. Yayınlayacağım zaten yani. Yıllık bilançolarımı falan. Gelirimi beyan edeceğim yani. Yani o yüzden Türkiye'de, ya Amerika'da da olsan, Türkiye'de de olsan Türkçe yayın yaptığında YouTube'un ödediği para düşük. Ne kadar düşük? Aslında bunu söylemek caiz midir bilmiyorum ama çok çok düşük.
Abi yani, valla söyleyenler 400 kat fark var diyorlar.
400 kat fark varsa eğer ben yarın İngilizce çekmeye başlarım yani. Hatta bu yayını bile İngilizce yapalım YouTube'da değil miyiz? Hi, how are you falan diye başlayalım direkt böyle.
Direkt öyle başla değil mi? Ama şey düşünüyor musun? Yani tamam Türkçe şey yapıyorsun. Yani yayınlar yapıyorsun. Süper abi. İngilizce yayın yapmayı peki planlıyor musun? Çünkü gerçekten ben Global'i duyuyorum. Global'e geçen adam şey diyor. Ha, burası farklı diyor.
Ya planlıyorum ama çok samimi bir şekilde fikrimi söyleyeyim. YouTube'da öyle deli para kazanmayı düşünmüyorum. O yüzden de hani İngilizce yayın yapayım, Türkçe altyazı yapayım falan değil. Denemek istiyorum ama onu da söyleyeyim, ne yalan. Yani bir en azından inceleme bir iki videoyu İngilizce yapıp Türkçe altyazı koymak istiyorum. Deneme yapmak istiyorum. Ama ya şimdi Mesut şöyle bir durum var. Ben kendi çapımda espri yapan, yine kendi çapımda muhabbet olan bir adamım. Bu muhabbetleri birinci dilim, ana dilim Türkçe'de yapıyorum. Ve insanlara o şekilde dokunuyorum. İnsanlar ya seviyor ya sevmiyor. Seven de var, sevmeyen de var. Hepimizin olduğu gibi. İngilizce'de bunların çoğunun karşılığı yok. Yani kültürleri farklı, dil farklı, espri anlayışları farklı, bakış açıları falan her şey farklı. Yani benim amacım Amerikalılara ya da İngilizce'ye tüm dünyaya açılmak değil ki. Yani ben diyorum ki, ben bu işe de öyle başladım. Ya dur dedim ya, şurayı bir çekeyim ya dedim videosunu falan. Gittim çektim. Aa, millet izledi. Patır patır bir günde böyle 23 bin falan oldum. Bir günde. Hatta o gün hiç unutmuyorum. Instagram'dan bir günde 10 bin oldum. Allah razı olsun herkesten falan derken o gün 23 bin olmuşum. Video patlamış, paylaşılmış falan.
İnanılmaz.
Evet. Sonra yavaş yavaş falan arttı. 4-5 ayda 100 bin oldum. Sonra işte 200 bin baremini açtım. Şimdi işte 280 bin oldu. Gidiyor yani.
Sen 4 ayda 100 bini açtığında bizim burada şey konuşuldu. Hep biliyorsun izleyenler falan bot mu bastı, ne yaptı, var bunun arkasında bir şey. Hemen aklı o geliyor.
Onu da çok net söyleyeyim. Diyorum ki ben her zaman benim etkileşimim o kadar güzel ki. Eğer bir yazılımla bazıları diyor ya böyle elimizde yazılım var bot olanı anlıyoruz falan. Benim kanalım açık. Buyursunlar baksınlar. Bir tane bile bot yok. Umunda da değil yani. Çünkü bot olan adamın videoları izlenmez abi.
Evet doğru.
Ona görüyoruz.
Yorum yani, gelmez yorum. Yorum ve beğeni gelmiyor abi. İzlenir bak.
Ben isim vermeyeceğim tabii ki de. Görüyorum işte. Teknolojiden bahsetmiyorum. Genelden bahsediyorum. 1 milyon abonesi var. Lan videolara bakıyorum. 50 bin izlenmiş. 30 bin izlenmiş. 40 bin izlenmiş. Belki de 100 bin izlenmiş. Bazıları 1-2 milyon izlenmiş. 100 videodan 3'ü 1-2 milyon izlenmiş. Diyorum ki nasıl olur? 1 milyon abonede insanlar bu kadar küser mi? Hani bu kadar mı ilgisiz olur? Ya ben birisine abone oluyorsam şu Mesut Çevik Apple iPhone 8 ile ilgili ne demiş bir bakayım. Seni sevmesem bile bak bakayım diye tıklar bakarsın.
Evet,
en
doğru.
Bahsediyorum. Seversen zaten şey dersin. Oo Mesut abi iPhone 8 eline almış. Hadi bakalım falan dersin yani. Hani anlayamıyorum. Çok şükür benim videolarımın belli bir izlenme şeyi var. Benim mesela mantığım şudur. 300 bine yakın, 300 bin diyelim genel olarak abonem var. İlk koyduğum video ilk gününde 100 bine ulaşıyorsa diyorum ki tamam insanlar bunu sevdi diyorum. Kendimce böyle bir şeyim var, düşüncem var. Bir dayanağı yok bunun yani.
Bence doğru düşünce yani. Ben de şimdi neye bakarım biliyor musun hep abi? Mesela bu web siteleri için de geçerli, YouTube için de geçerli, Facebook için de geçerli. Eğer bir adam attığında izlenme ve tıklanma değil, yorum yoksa ki yorum etkileşimdir. Yorum yoksa aynen, orası tamamen boş. Çünkü botların tek yapamadığı bir şey var. İçerikle uyumlu yorum atamıyorlar. Henüz daha onu başaramadılar.
Çok şükür. Bana bot diyenler de varsa buyursunlar yorumlarıma baksınlar.
Yok canım insanlar, ben geyine söylüyorum. Yoksa sana şu anda hiç bot diyen falan yok. Biliyorsun o ilk başlarda 4 ayda 100 bini kim geçse hemen bir konuşma başlar ya bot bastı bu falan.
Normal. Normal insanlar yapar öyle bir şey. Normal yani ona bir şey demiyorum zaten. O nasıl derler falan demiyorum. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar hakaret etmediği sürece tabii iyi ya da kötü eleştirebilirler. Abi adamlar kalp istiyor mesela. Bayılıyorum kalp isteyene. Kalp atıyorum abi. Abi bir kalbini alırım. Ya kalpler sana feda olsun kardeşim ya. Sabaha kadar kapatırım ben sana. Ya da yorumla, ürünle ilgili yorumlarını söylüyorlar. Olmuş olmamış diyorlar. Ya mesela geçenlerde arkadaş bir video çektim. 707 beygirlik Dodge Charger SRT'yi çektim. Hellcat 707 beygirlik bir alet.
O arabaya bindin mi?
Bindim tabii. Biz abi, yani ben Markus'u zaten tanıyorum.
Nasıl kaldırıyorsun onu ya?
Alet deli bir alet. Tamam mı? Hatta öyle şeyleri var ki track moduna falan getiriyorsun. İniyor, kalkıyor. 707 beygirden 500 beygire geçiyorsun. Arabanın kalkış devrini falan ayarlıyorsun. Mesela kalkış yapacaksın pistte diyelim ki. Kalkış devrini ayarlıyorsun böyle ekrandan tık tık. Dehşet bir alet. Her şey çok güzel. 10 numara. Abi herkes terliklere takılmış.
Terlikte niye bindiğinde?
6.23'te terliklere selam olsun ilk ayar. Ya ayağında da Crocs'lar vardı. Tamam mı? Ben onun tokalarını falan seviyorum. Bir Batman, bir Superman tokası takıyorum. Abi herkes terliği yazmış. Terlikler ne? Terlikler ne? Abi terlikler süper. Kimi demiş ki tuvalet terliği mi falan filan. Crocs'lu tuvalette giyen varsa buradan da selam olsun onlara da.
Ya bir de yani, şey çok komik abi. Mesela bütün video yapıyorsun inceleme. Başta introda bir müzik çalıyor. Aşağıda herkes introdaki müziği soruyor. Evet. Gerçekten ama, ufak bir şeye ama takılabiliyorlar.
Koca yürekli bilgiyi paylaşan sevgili kardeşlerim var. Hemen diyor ki abi o müzik şudur budur falan diye.
Evet.
Fark ediyor. Yani abi, şunu demek istiyorum.
Sorular da var. Birazdan sana soruları sormaya başlayacağım. O da haberin olsun.
Eyvah eyvah. Korkuyorum Mesut.
Abi mesela bak sorulardan bir tanesi var. Sukrul.com Tiara niye video gelmiyor? Sukrul'u ne yapacaksın diyorlar.
Eyvah eyvah. Bunların geleceğini biliyordum.
Sat bize diyen de var. Bunları da konuşuruz sonra seninle. Tamam. Yani bunları birazcık sonra atıyorum çünkü bu çok uzun ve derin bir konu. Değil mi? Evet. Yani Sukrul arkadaşlar devam edecek ama yani videonun sonuna kadar ben bekleyemeyeceğim, çok heyecanlanıyorum diyorsanız sonunda bunu detaylı konuşacağız nasıl olacağını. Aynen.
Devam edecek, hiçbir sorun sıkıntı yok. Bazı ne diyeyim değişiklikler olduğu için bir ara verdik. Hala da o ara devam ediyor ama uzun sürmeyecek, en kısa zamanda canavar gibi gelecek, canlanacak, hiç merak etmesinler.
Motor eğitimleri nasıl gidiyor diye soran var yani ya arkadaşlar şimdi arasında.
Motor eğitimleri güzel gidiyor. Tek bir engelim var. Aileden sorumlu devlet bakanımız Elif Burcu Çetin der ki motor alamazsın, motora binemezsin. Asla öyle bir şey izin vermem diyor. Kaçak video çektim. Gerçekten de acayip hoşuma gitti. Yani hakikaten sevdim. İlk kullandığım motor da 600'lük motor. Millet diyor ki başlangıç motoru 600'lük olursa sen artık 1000'lik, 2000'lik, 5000'lik falana gidersin diyorlar. Yani iyi gidiyor, güzel gidiyor. En kötü ihtimalle 3 tekerlekli motor alacağım. Burada şeyler var. Can-Am motorlar var. Spider modelini çok seviyorum. 3 tekerlekli en kötü ondan alacağım. Ama bir tane motor alacağım. O garanti yani.
Ya şimdi tabii Amerika'yı düşününce trafik kurallarına muazzam uyulan ülkelerden bir tanesi. Tamam %100 evet, uyulmasa bile %90 seviyesinde herkes trafik yani kurallarına saygılı. Zaten otonom araçların orada neden başladığını çok rahat anlayabiliyoruz. Yani orada gitmezse hiçbir yerde evet, gidemez zaten otonom bir araç. Motor orada binmek keyifli olur. Ama Türkiye'de kardeşim biniyor, hep aklım onda mesela benim.
Ya Allah korusun evet. Yani Türkiye şimdi oraya da çok yazan olmuş yani bayağı yorum yapan olmuş. Şey demişler abi biz Türkiye'de motordan keyif alamıyoruz. Çünkü sağa sola falan her yere etrafımızı kollamak zorundayız. Yani başımıza ne gelir bilmiyoruz falan diyenler olmuş. Bir de onu da söyleyeyim. Buradan da motor deyince rahmetli altın elbiseli adam geliyor akla.
Evet evet.
Herkes o videoda bana şey demiş. Altın elbiseli adamı niye söylemediniz, niye söylemediniz? Ben vefat ettiğinde de sağda solda bir şey yazmadım, yazamadım. Çünkü
ben inanamadım ya.
Yani bilmiyorum hani böyle vefat etmiş insanların üzerinden ay ölmüş, şöyle olmuş, böyle olmuş, vefat etmiş şunun. Ben içimden duamı okudum, mekanı cennet olsun dedim, Allah rahmet eylesin dedim. Yani ben böyle hani prim.exe muhabbetleri var ya böyle çalıştırıyor bazı arkadaşlar prim.exe falan. Çok öyle bir şey olmasın diye genellikle kendi içimden yaptım. Orada da özellikle söylemedik diye bir şey yok. Hatta Berkay benimle beraber motor videosunu çeken her şeyimi diyor. Yani motor kullanmayı sonrasına her şeyimi rahmetli altın elbise adamdan öğrendim diyor.
Yani zaten, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Türkiye'de motoru sevdirmiş sayılı kişilerden bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun.
Şimdi şeyi soran bir arkadaş var. Diyor ki İlkay abinin yanına gitsem orada incelemeleri yapacak olsam, evin de beni ağırlasa, inceleme yaptıktan sonra beni Long Beach'e götürse diyor bir arkadaş. Ücretsiz çalışırmış. Bu teklife ne diyorsun abi?
Nasıl bir şey anlamadın? Dur bakayım.
Yanına gelecek, kalacak. Maaş evet. Yok. İncelemeleri yapacak. Sen de onu gezdireceksin Amerika'da.
Ne incelemelerini yapacak?
Sucru Comptier incelemeleri abi. Orada devam edecekmiş arkadaş.
Ha, anladım.
Böyle bir teklif varsa ben de gelebilirim yalnız ha. Orada yaşayayım, gezdir, dolaştır. 10 numara 5 yıldız iş valla.
Bu arada evde otur.
Ha. Bu arada abi sana şeyi de sormak istiyorum. Biraz evvel mesela seninle görüşmeye başlamadan önce dedin ki Skype'tan eğitimler vermeye başladım dedin.
Evet, evet
ve
kardeşim.
Önemli bir konuda eğitim veriyorsun. Ben buradan açıkçası biraz anlatmanı isteyeceğim. Çünkü izleyenlerin hepsi için çok yararlı bir konu olacağını düşünüyorum bunu.
Tamam, anlatayım. Geçen hafta başlattığım bir program Mesut. Amazon FBA eğitimleri, yani Fulfillment by Amazon. Kabaca şöyle anlatayım. Skype görüşü, aslında Skype'dan yapmıyorum eğitimleri. 10 haftalık bir eğitim yapacağım. Programa dahil olanlarla her gün böyle bir 5-6 kişiyle Skype'da ilk görüşmeyi yapıyorum 15 dakika. Ne satacaksın, ne yapacaksın, planın nedir, ne durumdasın falan diye. Hani ilk bir şey yapıyoruz, karşılıklı değerlendirme yapıyoruz. Sonra 10 haftalık özel bir portalda onlara detaylı videolarla bunu yapacağım. Sonra yine ne durumdasınız falan diye kontrol etmek için bir ufak Skype görüşmesi yapacağım. Olay şu, Amazon kişisel ya da ticari olarak aslında mağaza açmana ve de ürün satmana olanak sağlıyor.
Bizim burada, N11 ve şey gibi değil mi? Gitti gidiyor konsepti.
Kesinlikle aynı. Evet. Kesinlikle aynı. Buradaki tek fark şu. Fulfillment by Amazon, yani Amazon FBA'in olayı şu. Diyor ki mağazanı aç. Ürünlerini listele. Türkiye'den ya da Çin'de ürettiriyorsan Çin'den bana mallarını Amazon'un deposuna yolla. Biz burada özel barkod sistemiyle Amazon deposunda ürünlerini tutalım. Sen satışını yap. Biz de onları paketleyelim kendimiz ve kargolayalım. Sen de paranı kazan diyor.
Yani bak şimdi, mesela bizim N11'de satıcı sana kargoluyor. Buradaysa Amazon sana kargoluyor. Yani aslında öyle. Deposu kendisi tutuyor. Kendisi garanti veriyor. Bu ürün çalışıyor ve ben sana yolluyorum diye.
Ama kişisel açarsan bu hesabı deponu kullandırmıyor. Sattığın kadar diyor. Ama şimdi Türkiye'den işte ben mesela Los Angeles'tayım. Mesut.com'un mağazasından, Amazon'un içinden Mesut mağazasından ürünü aldım. 3 haftada yollayacaksın. O da olabilir. Dersin ki benim için gayet uygun. 3 haftada yollarım, tık tık tık tık gider. Ama içeriye depoya mal soktuğunda Amazon diyor ki bir günde yollarım diyor. Hiç sorun, sıkıntı yok. Tabii hatta doğru. Ben bir ürün almıştım. Yani yalan söylemeyeyim, kabloydu galiba. O gün ihtiyacım vardı. Amazon'a 19 dolar para ödedim. Bugün istiyorum kabloyu dedim. Evin böyle bir kilometre uzağında kioskları var, onların kapalı şeyleri var. Dolapları var, kilitli. Bana bir tane kod verdi. O kodla gittim. Akşam üzeri 5'te kablomu aldım mesela. Ya bunun için de servis parası ödedim. Baktığında.
Peki Türkiye'deki yani, bir kullanıcı aslında ne gibi şey kazanıyor ki? Yani şimdi buradan oraya ürünü göndermek de zor değil mi abi? Çin'den yükletip mi gönderiyorsun? Orada kim ilgileniyor? Yani nasıl bir konsept var orada?
Şöyle yapıyorum. Zaten insanların en büyük problemleri şu Mesut. Gümrük nasıl olacak? Amerika'da şirketi nasıl kuracağım? Amerika'da banka hesabını nasıl kuracağım? Vergi ve de gümrük işleri nasıl olacak? Bunların hepsini zaten detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ama en büyük problem şu. Amazon'da ürünümü sattım. Gelir elde ettim. Ben bu geliri nasıl tahsil ederim? Zaten herkesin bunu bu. İşte ben bunu en geç 3 iş günü içinde Türkiye'deki hesaplarına sokacak şekilde zaten eğitiyorum, öğretiyorum. Zaten olay da burada patlıyor aslına bakarsan. Çünkü insanlar Amazon'da, eBay'de, Etsy'de, başka yerlerde ürünlerini satıyorlar. Ama PayPal olmadığı için paralarını alamıyorlar. Zaten Amazon'da PayPal yok. Diğerlerinde var ama Türkiye'de PayPal yok. Ya da Amerika'daki kurduğu şirketin banka hesabında para kalıyor. O parayı alamıyor. Yani şunu yapabilir. Amerika'ya geldiğinde gider bankadan çeker. Ama ya ben gelmek istemiyorum. Öyle bir planım yok. Türkiye'de hesabım var. O para buraya aktarılsın dediğinde ilk ay zaman devreye giriyor. Yani amaç şu. Ürünleriniz harika olabilir. Türkiye'de iç pazara ya da yakın dış pazarlara satıyor olabilirsiniz ama Amerika'da 350 milyon gibi nüfus var ve Amazon günlük 6000 çeşit adet demiyorum 6000 çeşit ürün satan ve milyonlarca ürün satan çok çok büyük bir marketplace.
Yani bu güzel bir şey ve yani bunun eğitimini alabiliyor olmaları da çok güzel bir şey. Şimdi bizim Amazon referans kodlarla ilgili yaşadığımız bir sıkıntı vardı, belki sen de görmüşsündür işte. Bizim evet. bu habersiz başladığımız bir dönemde kullanıcılar doğal olarak çok büyük tepkiler gösterdiler. Ama mağdur olduk falan diyenler de vardı. Biz onlarla böyle bir diyaloğa girdik. Aslında girmemek en güzeliydi ama. Mesela şimdi bana şey demişler. Mesut abi rakibin çıktı falan diyorlar. Amazon konusunda çok referans ettim.
Alakası yok. Ya zaten böyle bir şey Mesut, sen de bu konuda bilgi verdiğinde benim yaptığım duyurular sana yarar, senin yaptığın duyurular bana yarar. Çünkü insanlar bir şekilde buluyorlar. Şimdi bazı insanlar şey demiş. E şimdi sen bu eğitimi 150 dolara satıyorsun. Aa, internette bir sürü bilgi var. E var. Ben yok demiyorum ki. Kimseye de zorla bunu satmıyorum ki. Ben neler öğreteceğimi vaat ediyorum. İnternette bulamayacağınız bazı bilgileri de vaat ediyorum. Nasıl Amazon'un kendi içinde markanı, ürününü, kelime değerini arttıracağını ve de Prime üyelere nasıl hızlı hizmet verip Amazon'un gözüne gireceğini ve ilk görüşmelerini Amazon'da nasıl yapacağını, barkod sistemini, label sistemini, şunu bunu falan nasıl yapacağını gösteriyorum. Yani sen aslında var olan ticaretine hazır bir şey alıyorsun. Şimdi insanlar şey demiş, e şimdi böyle böyle falan filan şudur budur, biz 150 dolara vereceğiz, şöyle mi olacağız? Ben diyorum ki, hali hazırda ticaret yapan, ürünü olan, bunu dış pazara Amerika'ya satmak isteyenler için diyorum bu. Yani şimdi sen Mesut olarak oturuyorsun. Cebinde paran yok, pulun yok ya da işte var neyse. Hiçbir ürünün yok, bir şeyin yok. E ben bunu niye alayım? Ya alma. Bu zaten senin için değil ki. Ben herkes alsın demiyorum.
Tabii
ticaret ve de ürününü Amerika'ya, Amerika üzerinden de tüm dünyaya Amazon vasıtasıyla satmak isteyenler için zaten. İnsanlarımız hemen şey diyorlar. Herkes bu ürünü alsın mı? Bu eğitimi alsın mı? Ya almasın işte. Ama anlatamıyorum bazen bazı şeyleri. Tekrarlamak gerekiyor. İnsanların odakları değişiyor bazen. Kaçırıyor olabiliyorlar.
Ama en azından böyle bir şey düşünen artık nereden ne yapacağını senden öğrenebilir. Bu güzel bir şey ama çok fazla kesinlikle. Soru geliyor. Ben şey yapmadan geçemeyeceğim abi bunu sormadan. Sen anlattın aslında. Güzel bir videoda bunu özetledin ama kaybolduğun an yani ister istemez gerçekten insanlar için böyle bir tuhaf bir an oldu. Şok anılardan bir tanesi. Çünkü mesela bana ilk ay kaybolmuş falan dediler. Hadi canım falan dedim. Şaka yapıyordur bize falan dedim yani. O kadar. Haberlerde görene kadar da kimse şey yapamadı. İdrak edemedi oluyor. Ben haberlerde izliyorum ama yani o kadar garip geliyor ki. Şimdi seni tanıyorum. Esprili bir adamsın. Kaybolmuş falan filan. Nasıl olabilir diyorsun. Hala daha idrak edemiyorsun. Ben senin videonu izleyene kadar da olayı tam çözemedim. Hani nerede kayboldu, ya, ne yaptı? O anları çok soran adamlar var. Şöyle bir kısaca özet geçmen mümkün mü?
Şimdi Mesut, geçen işte bu yıl mıydı? Geçen yıldı galiba ya. Geçen yıldı tabii. Geçen yıl Kasım ayıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlarım burada dedi ki bugün bu pazar geyik avının son günü. Bundan sonra yasak başlıyor. Biz de geyik avına gideceğiz. Gelmek ister misin? Ben dedim ki ya dedim güzel bir video olur bana dedim. Gelirim dedim. Harika. İşte Los Angeles'ın dağın adını bile hatırlamıyorum. Lanet olsun o dağ. Tepelerinde falan bir yer. Los Angeles'ın içinden yoluna giriyorsun. 23 mil yukarıya çıkıyorsun. Tırmanıyorsun. Ve bunun ikinci milinde telefonlar servis dışı oluyor. Şimdi bütün millet telefonu çekmemiş falan filan diyor da biz 4 gün boyunca açlıktan ölme şeyine geldik. Su bulamasaydık ölüyorduk. Yani ben telefon etmek aklıma gelmedi.
Abi
yani
şu telefon olayında şunu söyleyeyim ben de. Ben de Amerika'ya çok gittim. Amerika çok büyük bir ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz yer arkadaşlar 300 milyondan fazla insanın yaşadığı bir kıtanın yarısı aslında düşünecek olursanız. Ve bunu da %100 kapsam alanı diye bir şey yok. Şehrin içinde bile çekmediği noktalar oluyor. Doğal olarak. Dağ başında falan çekmiyor. Şehrin dışına çıktığınız anda hatmat yok zaten orada.
Ya zaten söylüyorum Mesut, 23 millik yola giriyorsun dağ yoluna, ikinci milinde no service diyor telefonlar. Hepsi yani bunun işte T-Mobile, AT&T, Verizon üçünde kullanan vardı kadronun içinde, çeşitlilikten biliyorum hiçbirisi çekmiyor. Neyse çıktık zaten bu arada yani kimsenin geyik meyik vuracağı yok. Gittiğimiz araba sedan bir araba, hani geyiği vurdun neyle götüreceksin? Ya yani biz işte oraya onlar eğlenmeye, ben de video çekmeye gittim. Sonra bir yer gördüler dürbünle bakıp. Ya şurası çok yeşillik, buraya çok geyik gelir, oraya gidelim falan filan. Ben keko gibi böyle diyorum ki tamam gidelim diyorum. Yani ben ne bileyim avcılık bilmem.
Tabii canım.
Zaten askerlik şubesinde yapmışım. Hani doğru düzgün kamuflaj bile giymedim. Belli zamanlarda giyiyordum. Hani yani iz sürmeyi bilmem, dağ bilmem, onu bunu bilmem yani. Neyse sadece aramızdan Berkay dedi ki abi dedi siz deli misiniz ya dedi. Ağaçlar dedi şu kadar gözüküyor dedi. Orası çok uzak gidemeyiz. Diğerleri dedik yok aşağı iniyoruz, şöyle yaparız, böyle yaparız, gideriz. Neyse karar verildi, gittik. 2,5 saat aşağı indik Mesut. Hep aşağı doğru indik. Böyle merdiven aşağı inersin sana koymaz ya. 2,5-3 saat aşağı indik. Sonra artık kurumuş bir dere yatağına geldik. Dedik ki tamam artık yeter, gitmeyelim. Ondan sonra en son çünkü çok dik bir yerden indik, zorla indik. Gitmeyelim. Dediler ki konserve kutusunu koyalım, burada bir iki atış yapalım. Ondan sonra dere yatağının etrafından dolaşıp çıkarız dediler. Ben de tamam dedim. Neyse bunları aynen yaptık. Abi yol bitmiyor hiçbir şekilde. Gidiyoruz gidiyoruz, çemberin içine giriyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz, yol devam ediyor. Ya dedim ki, yani herkes aynı şeyi söyledi. Bir duralım, düşünelim. Hani bir kafamızda bir harita oluşturalım. Nereden geldik, nereye gittik? Abi bizim bu yaptığımız şeyler toplam 3,5 gün sürdü. Biz yolu biliyoruz ama sorunumuz şu. Suyumuz yok. Sonra ilk günün akşamında su bulduk. Yani dandik bir dere bulduk. Dereden su içtik. Yani derede de işte bir su akıyor. Artık yağmur suyu mu geliyor bir yerden nedir bilmiyorum, akıyor. Suyu da bulmasak zaten ölecektik büyük ihtimalle. Çünkü 4 gün açlığa dayandık ama suya dayanamazsın, mümkün değil.
Çok yakın
ama
bir tarihte su... aynı şekilde vefat eden bir ailenin haberi yapıldı Amerika'da. Evet. Kayboluyorlar ve susuzluktan ölüyorlar.
Aynen. Bizi Allah, yani karşımıza Rabbim su çıkarttı, hayatımızı bağışladı, yoksa biz ölecektik. Son şunu söyleyeyim, işte detayları falan zaten videomda anlatıyorum, benim kanaldaki videomda.
Evet, evet. Evet.
Olay şu, en büyük problemimiz her gün 8 saat yol gidiyorduk, yürüyorduk ve yol dümdüz değil. İniyorsun, çıkıyorsun, tırmanıyorsun, çok zorlanıyorsun. Ama bir tane mataramız var. Çünkü biz oraya böyle sağlam teçhizatlarla falan gitmedik. Şu kadar bir matara var, o matarayı dolduruyorsun. 4 kişiyiz, o matara ya böyle 3 saatte falan bitiyor. Küçücük küçücük içsen de. Her günün akşamı mecbur suya geri dönüyoruz. Yine 8 saat geri yol gidiyoruz, suya geri dönüyoruz. İnsanlar diyor ki nasıl bir orman? İstanbul'dan daha büyük bir orman, bahsettiğim orman. Yani arama kurtarma çalışmasındakiler şey demiş, öyle bir tane helikopter kalkıp da burayı arayıp tarayamaz. Hani öyle bir şey yok. Bu ciddi bir iş. Burası çok büyük bir bölge. Birkaç tane helikopterle arama yapmışlar. Bu arada helikopterlerin de bazılarını görüyorduk ama onlar bizi görmüyor tabii doğal olarak. Öyle bir sorunumuz da vardı. Yani günün sonunda şöyle bir şey yaptık. 2 tane pet şişe bulduk. 2 pet şişeye suyu doldurduk. 4. gün ben ve bir arkadaşım Emre gönüllü olduk. 2 kişi aşağıda kaldı. Toplam 10 saatten fazla bir sürede dağa tırmandık. Tırmandık ama geldiğimiz, yani indiğimiz noktaya gelmedik. Oraya da bir 2,5-3 saat falan yürüdük. Sonra o gün bulunduk Allah'tan. Çünkü uç bir noktaya gelip ateş yaktık. Bizleri birileri gördü bizi. Havaya da ateş falan ettik. Öyle kurtulduk. Yani şöyle söyleyeyim özeti. Bir sürü şey yazan olmuş. 4. gün yani büyük ihtimalle 10 kereden fazla kelime-i şehadet getirmişimdir. Çünkü 4. gün umudumu yitirdim.
Ya oraya çok zor bir olay. İletişim yok. Evet. Helikopterler geçiyor, görmüyor. Su yok. Git nereye gittiğini de bilmiyorsun.
Aynen. Ya işin sıkıntılı tarafı şu. Bir yere geliyorsun Mesut, tamam diyorsun. Bunun arkası oldu diyorsun. Tepeye bir çıkıyorsun. Arka arkaya sıra dağlar abi, ufak ufak.
Ya sizin oradaki en büyük eksiklik, kampa gitmediğiniz için kamp malzemesi yok elinizde. Hani yemeğiniz olur, suyunuz olur, ne olacak?
Ya konserve getirmişler 4 tane. Konserve çok geldi. Ben yarısını yiyemedim. Dedim ki şuraya bir yere dedim, kağıdın üzerine falan bir yere dökeyim dedim. Hayvanlar yesin, günah. Döktüm. Döneceğiz ya güya, akşam yemeğin evdeyiz ya.
Vallahi.
Ya bak, ondan sonra o konserve kutularına atış yaptılar. Biz o konserve kutularını 4 gün konuştuk. Ulan şimdi olsa ne yerdik, ne yapardık falan. Ya bir de Mesut, arkadaş Türkiye'de kaybolsan açlık çekmezsin. Bir meyve bulursun, bir şey bulursun. Ya bir Allah'ın tohumu düşüp de bir elma ağacı olmaz mı arkadaş ya? Her yer kaktüs, her yer çalı çırpı. Ben 10 günden fazla döndüğümde 10 günden fazla vücudumdan diken çıkarttım, biliyor musun?
Oo, inanılmaz.
Abartmıyorum çünkü o dik rampayı çıkarken şöyle bir şey oldu, artık takatın kalmıyor. Güneş en büyük düşmanın. Yani büyük kaktüsler var. Hiçbir yere tutunamıyorsun çünkü dik açı, gerçekten çok dik açı. Bir ayağın kaysa kimse parçanı bulamaz. Mecburen onlara sarılıyorsun, tutunuyorsun.
Abi yani telefonun GPS'i nasıl çekmedi diyen bazı arkadaşlar var. Yani onlar da şeyi algılayamıyor herhalde. Çünkü GPS'in yüklü olması lazım telefona, programın offline çalışması lazım. O yoksa zaten yine kullanamıyorsun.
Sadece Berkay'ın telefonunda son bir harita görüntüsü kalmış. Ama onda da şöyle diyor. 1,5 mil sonra yola ulaşacağımız gözüküyor. Ama o 1,5 mil hiç bitmiyor. Kuş bakışı gösteriyor. kuş bakışı gösterdiği için abi yürüyorsun, dediğim gibi yine patika, ufak bir dağ, onu aş bunu aş. Ya yürümek problem değil ama suyumuz yok, enerjimiz yok. Günde de belli saatler yürüyebiliyorsun. Hava kararınca, hava kararmadan suya geri dönmemiz lazım.
Tabii doğru.
Yanarsa. Çünkü bu arada bir şey söyleyeceğim. Bulunduğumuz yerde dağ aslanı var. Yani korucular bize dedi ki ayı geldi mesela iki gece yanımıza. Sürekli ateş yakıyoruz. İki saatten fazla odun topluyoruz her gün. Sabaha kadar yakmak için. Ayı geldi iki kere yanımıza. Hayvan merak ediyor, geliyor. Korucu dedi ki dua edin. Yani iyi ki dağ aslanı gelmemiş. Çünkü dağ aslanını gördüyseniz eğer öldünüz demektir diyor.
O kadar ayı, tehlikeli.
Evet, çok tehlikeli. Zaten o bölgenin şeyi de var. Ondan sonra internetten baktım dağ aslanı. Gördüğün anda öldün demektir zaten diyor. Acayip saldırgan ve sinsi bir hayvan diyor. Hani ayı mayı meraktan geliyor. İşte go bear, go bear diye bağırıyorsun. Ondan sonra bir kere havaya ateş ediyorsun, hayvan kaçıyor. Ama yani ya şaka bir olay değil ya. Çok ciddi bir olay. Hayatımda hiç bu kadar uzun süreli endişe yaşadım. Dördüncü son günde artık umudumu yitirdim. Çünkü ilk gün şey diyordum, dalga geçiyordum hep. Ulan şimdi bu kadar köz yaptık, ateş yaptık. Bunun üzerinde kanat mı yapsak, sucuk mu yapsak, yoksa et mi yapsak falan diye dalga geçiyordum hep. Ama dördüncü gün gerçekten en az bir 10 kere kelime-i şehadet getirmişimdir. Herhalde dedim artık biz buradan çıkamayacağız.
Senin elinde yani görüntüler duruyor değil mi orada çektiğin kısa kısa?
Hepsi duruyor. Helikopterin bizi çekme anı bile duruyor. Yani helikopterin içi, kurtuluşumuz, bulunduğumuz bölgenin ne kadar büyük olduğu, uçsuz bucaksız olduğu, bulduğumuz su, ondan sonra başından sonuna kadar iki tane telefon vardı yanımda, bir tane kameram vardı. Kameranın çift bataryasını bitirdim. Telefonların ikisi de full şarjdı. Zaten kullanamıyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk telefonla. Onları da ara ara çekimlerle falan bitirdim. Başından sonuna kadar her şey var bende. Bir gün paylaşırım sen demesin.
Ya aslında abi benim aklıma ne geldi? Şimdi çok merak eden arkadaşlar var ve hikaye gerçekten bana sorarsan bir böyle ufak film tadında bile çekilebilecek bir hikaye. Elindeki evet. Görüntülerle aynı yerlere bir daha gitsen, anlat o görüntüleri de araya katsan, göstere göstere olmaz mı?
Allah korusun Mesut, tövbeler olsun ya, deli misin? Travma ya.
Ya gerçekten Mesut, zor.
5 kilo verdim. Bak 4 günde 5 kilo verdim. Bir haftada yürümeye falan başladım. Yani vücut o kadar bitkin oluyor ki anlatamam sana. Ve yani hakikaten ya 10 günden fazla vücudumdan diken çıkarttım ya. Yani halen daha böyle şeye falan gittiğinde öyle dağa gidelim onu yapalım, kampa gidelim falan deliriyorum yani. Mesela Berkay gitti. Onlar bu hafta kampa gittiler. Ben diyorum oğlum sen gerizekalısın diyorum. Kaşınıyorsun sen diyorum. Sen diyorum gitmeye devam et diyorum. Yok kanka diyor yolun kenarında kamp yapacağız falan. Yok abi istemiyorum yani. Çünkü yani bizi zor buldular. Zor buldular yani. Termal kamerayla buldular bizi. Zaten bizi çektiklerinde de kafalarında termal kamera falan hepsi var görüntülerde. O görüntüleri de yayınlamak istemiyorum Mesut. Çünkü hani millet şey diyor işte prim yapmaya çalışır şu falan. Hiç o muhabbetleri çekmek istemiyorum. Onlar bende kalsın. Hatta montajlamadım bile. Ham halleri var bende hepsi. Montajlama elim gitmedi bir türlü. O zamandan beri montajlamadım. Onlar bende kalsın. Bir gün böyle kendim başımdan da böyle saçma sapan bir şey geçti diye belki izlerim yani. O kadar.
Evet yani arkadaşlar ne kadar çok paylaşmanı isteseler de ben seni çok iyi anlıyorum. Çünkü zor bir durum. Doğal olarak bunları saklamayı tercih etmen de senin hakkın tabii ki. En doğal haklarından bir tanesi.
Şimdi
arkadaşlar genelde şeyi yine soruyorlar. Yani ister istemez. Mesela Sukrul tarafında devam etmeyi ya da Türkiye'ye yakın bir zamanda gelmeyi düşünüyor musun? Çünkü eminim ki yüzlerce sevininle bir yerde buluşma düzenleyebilirsin mesela buraya gelip.
Ya inşallah çok istiyorum ama şimdi şöyle bir şey var Mesut. Elif'in NBA'yi 2 yıl sürecek ve bizim şu anda en az bir buçuk iki yılımız var. Yani 2 yıl bittiğinde de böyle hadi gidelim artık dönem dediğinde 3 günde dönemiyorsun. Burada çünkü bir hayat kurduk artık. Yani gelmeyi çok istiyorum. Ondan önce de aslında gelmeyi istiyordum. Bu yaz bir gelip şöyle bir ay kalıp tatil yapmayı falan istiyorduk ama kısmet olmadı. Benim buradaki işler falan filan bir takım şeyleri oturtmaya çalışıyorum. Kısmet olmadı ama önümüzdeki yaz Allah'ın izniyle gelip çok güzel bir tatil yapmayı planlıyoruz. Oraya güzel bir tatile geleceğiz. Bir aylığına falan ya da 3 haftalığına falan güzel bir tatile geleceğiz. Ara sıra işte bu eğitim olayı bitene kadar tatillerde geleceğiz inşallah. Onun dışında yani eğitimi bitmeden biraz zor. Çünkü MBA biliyorsun uzun sürüyor. Ondan sonra de bir yılda CPT'si var. 1,5 yıla yakın bir çalışma izni çıkıyor. Kendi işiyle ilgili olarak çalışma izni çıkıyor. Ve onu da değerlendirmek istiyor. Çünkü onda çok şükür CV'si falan gayet güzel. Planımız o zaten. Yani onu da değerlendirmek istiyor. Eğer planda bir değişiklik olursa zaten çıkar geliriz. Bizim ana vatanımız Türkiye. Ama planda bir değişiklik olmazsa yılda bir ya da iki kere Allah'ın izniyle geleceğiz, tatilimizi yapacağız paşalar gibi. Yiyeceğiz, içeceğiz, gomecoh, döneceğiz. Ondan sonra burada gitmeye devam edeceğiz.
Şimdi zaten arkadaşlardan bazı da ne işi var, niye geliyor ki falan diyorlar. Peki şey planın var mı? Mesela bazı işler yapıyorsun, sonuçta YouTube'a video çekiyorsun falan. Oraya %100 yerleşme gibi planın var mı? Vatandaşlık falan alma gibi.
Vallahi ya öyle bir planım yok ya. Şimdi öyle demesinler diyorum, niye öyle demesinler? Herkes iyi ya da kötü eleştirebilir Türkiye'yi, Türkiye'nin durumunu, her neyse. Ama şöyle bir şey var. Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye'den iyi olduğu, önde olduğu yönleri vardır. Türkiye'nin Amerika'dan, Avrupa'dan, ki bence kültürel açıdan, insanlık açısından Türkiye Avrupa'dan da Amerika'dan da 10 değil 10 bin gömlek üstün. Yardımlaşma, cana yakınlık, insanseverlik, insanlık anlamında biz bütün milletlerden çok üstünüz. Ben bunu burada çok daha iyi anladım. Biliyorsun yıllardan beri yılda en az 6-7 kere, bazen belki de yılda 10 kere falan gidip geldiğimiz yer Amerika. Diğer ülkelere zaman çok tabii gidiyoruz canım. Ama turist olarak gelmekle ya da iş için işte bir haftalığında 5 gününde gelmekle burada yaşamak birbirinden çok farklı şeyler Mesut. Yani burada kaldığında insanların bakış açılarını görüyorsun. Ha yadırgıyor muyum dersen, hayır yadırgamıyorum. Çünkü burada da böyle bir kültür var. Yani işte bazı geliyor ve haftada bir iki gün ziyaretçim oluyor, sağ olsunlar geliyorlar. Abi bu nasıl iş ya? Böyle iş olmaz ya. Böyle iş olmaz demeyeceksin. Yani onların da kültürü bu şekilde. Böyle eğitilmişler, böyle görmüşler. Biz böyle görmedik. Bize garip geliyor sadece. Onlar da mesela şey diyor, nasıl yani diyor. Sizde diyor evsiz yok mu? İnsanlar yardım mı ediyor falan filan. Evet diyorum, kimi diyorum yiyecek verir, kimi giyecek verir. Kimi diyorum işte dükkanında bir köşe verir, orada yat kalk falan.
En kötü belediye yatacak yer verir.
Misal. Ya da işte sosyal yardım vardır, gider alır eder falan. Burada öyle bir şey yok. Adam diyor ki yani evsizse evsiz diyor. Ben de diyor kendi gemimin kaptanıyım diyor. Benim de diyor sorumluluklarım var diyor. Ben diyor herkese diyor para veremem, yardım edemem diyor. Tabii ki yardım edenler falan var. Yani ben olanları söylüyorum sadece. Yani o yüzden insanlar beğensin beğenmesin, fikri ne olursa olsun, bizim ana vatanımız Türkiye.
Ya evet, ya şimdi şöyle bir şey var gerçekten. Doğduğun, yetiştiğin yeri bırakmakta çok zorlanıyorsun. Orada bir süre küçükken yaşamış olsa, kültüre edinse bir insan daha rahat alışır. Onda %100 haklısın. Ama yani ben Amerika'ya geldiğimde şeye özeniyorum abi. Geniş geniş kaldırımlar, rahat rahat yürü, kimse kimseye karışmaz. Huzur içinde bir pozitif enerji depolanıyor. Yani yeşillik göre göre kilometrelerce yürüyebileceğin yerler var. San Francisco'ya gel, şehri baştan sona kaldırımda tekerlekli sandalyeyle gez ya.
Evet. Evet. Yalnız Mesut, şimdi insanların kaçırdığı bir şey de var. Sanıyor musun ki Amerikalı vatandaş bunları anasının karnında öğreniyor? Hayır. Çok ağır cezalar var.
Denetim var. Çok ağır
yaptırımlar var. Ve denetim var. Sen tekerlekli sandalyenin geçeceği yola arabanı koy bakalım, bak ne oluyor.
Tabii doğru.
Yani, yani burada hata yapan yok mu zannediyorsun? Buranın serserisi yok mu? Her şey günlük gülistanlık mı? Hayır tabii ki. Ama adam öyle bir ceza veriyor ki canın bir yanıyor. O verdiği ceza senin bu public record diyorlar. Yani bir işleniyor siciline, bizde sicile işleniyor. Siciline bir işleniyor. Sağlık sigortası yaptırırken, arabana kasko yaptırırken bile diyorlar ki ha, senin public record'unda böyle bir sorun var. Biz sana $100 değil $170 fiyat veriyoruz diyorlar. Yani öyle yerlerden vuruyor ki adamlar seni, mum gibi oluyorsun. Yani Türkiye'de bu cezalar daha ağır olsa, bence mesela işte kırmızı ışık şu anda ne kadar bilmiyorum. 200 lira diyelim ki. Yap onu 1500 lira, 1700 lira ve gerçekten de tahsil et. Onu da direkt puanından düş. Bak kimse kırmızı ışıkta geçiyor mu? Yani aslına bakarsan her şey ceza. Ceza yiye yiye insanlar da çocuğunu eğitiyor, çocuğu çocuğunu eğitiyor falan. Herkes böyle bir bilinç oluşturuyor. Bir de böyle bir şey de var.
Evet, denetim ve şey gelişirse bence süper bir şekilde bu ülkede de tabii ki insanlar daha böyle düzenli yaşayabilirler. Bizde denetimsizlik birazcık ben görüyorum sadece. Onun haricinde tabii ki yani doğduğumuz büyüdüğümüz yeri bırakıp gitmek gerçekten çok zor. Şimdi
biz belli bir amaç için geldik.
Elif'in evet eğitim. Evet. Ondan sonrasında dönüş. Abi ben biraz da Sukrulu konuşalım diyorum yavaş yavaş. Yani Sukruk komutyarı ne yapacaksın? Arkadaşlar diyor ki biz yazarız, biz video çekeriz, biz inceleme yaparız.
Ya şimdi sağ olsunlar, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun ama onları çok gördüm. Biz yazarız diyenler 5. yazıdan sonra abi derslerim çıktı.
Yine 5. yazıysa çıktı. Yine iyi. 5. yazı bayağı iyi abi.
Oraya kadar geldik biz Mesut. 3. yazıdan sonra abi ben bunun bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum, size iyi günler. Ondan sonra video çekeriz diyenler genellikle çekmezler, etmezler. Zaten biz videoyu içeride üretiyoruz falan ama yani bilmiyorum Mesut, satıyorum Skull'u falan diyormuşum. İşin tarafı yani şöyle bir değişikliğe gidiyoruz. Allah sorumuzu ayrı çıkarsın. İyi de olacak, güzel de olacak. Ama hani yani yine info@scroll.com.tr adresine yazmak isteyen, çekmek isteyen herkes mail atabilir, görüşebiliriz. Hiç sorun, sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani tutarlı olsa çok yazarımız olur. Çoğu tutarlı değil. Ama ben bunları öngördüğüm için biraz daha farklı bir yöne götüreceğim scroll.com.tr'yi. YouTube kanalı yine aynı şekilde kalacak o tarz olarak. Scroll.com.tr'yi biraz daha farklı bir tarafa doğru götürmeyi düşünüyorum. Denenmemişi deneyeceğim gibi geliyor. Dur bakalım.
Ya şöyle Türkiye'de ben hep söylüyorum yani teknoloji yayını çok az. Daha fazla olması lazım. Olanların da yok olmasını istemiyor insanlar doğal olarak. Yani bıraktın tamam, kişisel olarak kanalın müthiş gidiyor, sen de güzelsin, muhabbetin süper. Ama diyorlar ki abi orası da olsun. Anlıyorum yani onları da.
Çok haklılar, çok çok haklılar. Kesinlikle olsun. Ben de istiyorum. Kaan son dönemde bayağı bir zorlandı. İşte evlendi, balayına gitti geldi, evlilik öncesi sorunlar falan filan. O biraz öyle bir sıkıntı çekti. Ama şimdi kadro anlamında da, içerik anlamında da farklı farklı şeyler yapacağız. Yine söylüyorum, info@scroll.com.tr adresine arkadaşlar yazsın, yollasın. Aa biz yazarız, aa biz şöyle yaparız falan filan desinler.
Şimdi abi seninle ilgili bazı kişisel sorulara giriyorum artık. Çünkü izleyenlerimizin de bunları artık senden duymasını istiyorum. Şimdi senin ses tonun müthiş cezbedici. Yani o tırtıklı sesin insanlar dinlerken, sohbeti devam ederken o videoyu full izlenebilir kılıyor. İnsanlar diyor ki Genizden nasıl konuşuyor? Nasıl bu ses tonunu tutturuyor? Doğuştan mı böyle?
Yok, hayır, doğuştan böyle değilim. Şimdi sesimi sevenler var. Sağ ol kardeşim bu arada. Teşekkür ederim. Sevmeyenler de var. O ne ses ya falan filan diyenler de var. Sesim benim normaldi. Ama 2015'te ben valideyi kaybettim. O
başın sağ olsun abi.
Sağ ol kardeşim. Bir yıl kanserdi. Pankreas kanseri oldu. Bir yıl sürdü tedavisi. Bir yıl sonra da kaybettik zaten. Çok hızlı gelişen bir sinsi bir hastalık. Çünkü Allah kimselere vermesin. Abi. Düşmanıma bile vermesin. O dönem çok stres oldum. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ne alaka diyeceksin ama şu alaka. Ben de doktora ne alaka demiştim. Bende gastrit var. Gastritim reflüye döndü. Doktor dedi ki böyle sıkıntılı zamanlarda reflü azar. Yani daha da böyle etkileri çoğalır. Ve sen ilaç aldığında gün içinde kontrol altında tutarsın. Ama yattığında buradaki şeyler, asitler çıkar ve ses tellerini yakar dedi. Senin dedi sebebi dedi, en büyük sebebi o. Strese bağlı dedi. Gastritin, reflün azmış. Ses tellerini yakmış. Hatta ben baktırdım ona kamerayla falan filan. Ondan sonra çok basit bir ameliyat dediler. Bir saat dediler. Temizleyeceğiz dediler. Genizden falan konuşmuyorum yani. Normal konuşmam bu. Bu oldu daha doğrusu. Yani ses tellerimdeki nodülden dolayı böyle bir ses tonum oldu. Çatal da hale geldi. Bir saatlik bir ameliyat dediler ama iki hafta konuşmayacaksın dediler.
Ya, ben dedim, o... ameliyat... bir de ameliyata da gerek yok abi, sana bir zararı yoksa.
Ya bana bir zararı yok, sadece belli dönemlerde boğazım acıyor. Zorluyorum bazen ama ilacım var. Buradan Elif'e selam olsun, sürekli ilacını al al falan diyor. Almıyorum, ondan sonra kullanmıyorum, üşeniyorum. Bir zararı yok çok şükür. Dediğim gibi yani lazerle bir saatte şöyle gösteriyor, işte sokacağız böyle diyor, tık tık tık temizleyeceğiz diyor. Üzerine tutunan diyor, nodülleri diyor, ses tellerini diyor. Geçecek, bitecek diyor. Ama diyor iki hafta konuşmayacaksın dedi doktor. Ben de o zaman dedim ki size dedim iyi günler, ben kaçar dedim. Ben iki hafta konuşamazsam çıldırırım herhalde dedim. Yapacak hiçbir şey yok. Olmadım ameliyat. Bu kadar ya, basit.
Bir de ameliyatın küçüğü büyüğü yok, hepsinde bir risk var. O riski de almaya değer mi değmez mi? O da tabii ki kişinin kendisine kalıyor. Ya ben şu anki halimle, ben senin yerinde olsam ölene kadar böyle devam ederim abi. Yani herhangi bir şey yok. Ya yani istesen yapamayacağım, bence güzel bir ses tonun olmuş.
Şimdi millet şey diyor, özel çalışıyor musun diyor. Alakası yok. Normal böyle konuşuyorum yani. Şu anda normal konuşuyorum yani.
Bir arkadaşımız şey demiş, seni yakından takip ediyor herhalde. Ya reflüsün ama çok kahve içiyorsun abi, yapma falan demiş yani.
Ya çok seviyorum kahveyi sevgili kardeşime, selamlar olsun. Sabahleyin kalkıyorum, Türk kahvemi içiyorum. Ondan sonra normal filtre kahvemi içiyorum. Öğlenliğim bir Türk kahvemi tekrar içiyorum. Akşam da bir keyif Türk kahvemi içiyorum. Çok da fazla kahve içmiyorum yani baktığınızda. Çok seviyorum.
Bence iyi içiyorsun. Ben çünkü normalde iki tane Americano içersen bir günde akşamleyin stresli ve birazcık daha sinirli oluyorum. Öyle bir şey oluyor.
Yani iki tane Americano içmiyorum. Bir tane yani şöyle 1,5 kap yani şey fincan, büyük fincan, şöyle normal klasik fincan. Ağzına kadar doldurmuyorum. Toplasan bir tanesini içiyorumdur. Gün içinde başka içmiyorum. O bana yetiyor. Ama Türk kahvesi gün içinde 2-3 tane içiyorum.
Türk kahvesinin de tadı gerçekten apayrı. Yani kahvelerin içinde bence çok daha farklı bir yerde. Başka bir kesinlikle şey yani. Onu diğer kahvelerle bir tutmak Türk kahvesine biraz hakaret olur.
Ya, biz Türk kahvesini kendimiz yapıyoruz artık, biliyor musun Mesut?
Süper.
Şöyle, burada Türk kahvesi satılıyor. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesi satılıyor. Burada bir arkadaşım şey dedi. Ya dedi, siz dedi niye dedi kahveyi kendiniz çektirmiyorsunuz dedi. Nasıl yani dedim.
Evet.
Biz ondan fark ettik. Amerika'daki büyük yani büyük küçük bütün marketlerin bu kahveyi çekme makineleri var ya, kahve çekme makineleri.
Evet.
Yani %95'inde Turkish Coffee seçeneği var ve ona getiriyorsun. Kahveni çekiyorsun, böyle şey diyorlar onlar, powder diyorlar, pudra gibi oluyor yani, Türk kahvesi oluyor, pudra gibi çektiriyorsun. Ya biz hep bugüne kadar normal Türk kahvesi alıyorduk. Son iki aldığımız bildiğin Starbucks'tan kahveyi alıyoruz, seçiyoruz ama light bir kahve olması lazım. Bu arada deneyenler olacak olursa eğer, buradan da söyleyeyim, orta ya da koyu kahve kesinlikle almasınlar, zift gibi oluyor, o içemezler yani. Light olacak. Light bir kahve olacak. Yani en light'ı. Onu Türk kahvesi olarak çektirsinler. Mis gibi oluyor abi. Biz artık hep öyle yapıyoruz.
Süpermiş ya. Ben hiç onu bilmiyordum mesela yapabileceğimizi.
Dene bak. Gerçekten güzel olacak.
Deneyeceğim şöyle, mutlaka.
Yani artık çünkü şey, buradaki böyle bazen geliyor bazen gelmiyor. Tarihlerine falan bakıyorum. Hoşuma gitmiyor falan. Starbucks'ta ya da başka kahve. Bu arada Starbucks olmasına da gerek yok. Bir sürü kahvecide çok güzel kahveler var. Light olsun yeter. Abi harika oluyor. Öyle söyleyeyim sana. Mis gibi oluyor.
Abi yorumlarda Serkan Özerik var. Demiş ki NBA videosu talebini iletir misin abi? NBA sezonu başlamışken çok da iyi gider diyor.
Sevgili kardeşime buradan bir sürpriz olsun o zaman. NBA maçına gitmeden önce 1,5 mil uzaklıkta NBA yıldızlarından bir tanesi bizim komşumuz. Yani komşu derken 1,5 mil uzaklıktaki bir komşumuz. Bizim sitenin shopping center'ı var. Orada gelip yemek yediği bir yer var. Arada sırada orada ben bir kişi vasıtasıyla tanıştım. Bizi antrenmana davet etti. Önce bir gideceğiz. Baba takımlardan bir tanesi bu arada. Yani başında LA var takımın. Baba takımlardan bir tanesi. Gideceğiz orada. Güzel şöyle bir çekimizi yapacağız. İdmanda nasıl oluyor, ne yapıyor, ne diyor diye. Sonra da NBA'ye geçeceğiz. Ama Mesut, NBA'de de şöyle bir şey var. Abi 500 dolara küçücük bir tane böyle sahneyi şu kadarcık göreceğin bir yerden bilet alıyorsun abi. Ona şöyle bir ciddi 3.000-5.000 dolar para harcamak lazım yani. O ciddi bir şey alman, iyi bir bilet alman lazım.
Abi son olarak sana şeyi sorayım. Sağlık konusu geldiği için şunu söyleyeceğim. Evet. Amerika'da sağlık konusu çok sıkıntılı diyorlar. Biraz anlatsana şu konuyu.
Şöyle söyleyeyim sana. 20 gün önce falan çekmedim, onu hiçbir yere koymadım da ne kadar sıkıntılı olduğunu söyleyeyim. 20 gün önce falan bir uyandım, sırtım böyle acayip kasılmış. Yani hani böyle hafif kasılır, esnersin geçer, öyle değil yani. Bildiğim böyle boydan boya tutulmuş, çok kötü. İşte bir gün kendi evde bir şeyler yaptık falan, ondan sonra ikinci gün daha kötü oldu. Üçüncü gün artık yürüyemez hale geldim. Hadi dedim doktora gidiyoruz. Kalktık gittik. Doktora gittim. Doktor hiçbir şey yapmadı. Neyim var dedi. Dedim ki doktor hanım, benim böyle bir durum var. Peki tamam. Böyle sakin sakin konuşuyor. Peki tamam. Şu oluyor mu? Yok olmuyor. Bu oluyor mu? Yok olmuyor. Tamam dedi, bir röntgen alalım dedi. Küçük bir muayene yapacağım dedi. Tamam dedim, gittim röntgen çektiler içeride. Geldim bak, böyle şey kadar, mercimek kadar bir hapın yarısını kesip verdi. Galiba çok güçlü bir haptı. Bunu yaptı. Yalandan bir sırtımı pışpışladı. Bir şey yaptı. $2,750 buna şey çıktı.
Pardon, fatura. $2,750.
Evet. Sana şöyle söyleyeyim.
Asgari ücret $1,500 değil mi abi orada? $1,700 civarı ya da.
Ya ortalama işte 2000 diyebilirsin. 1750 ile $2,000 arası diyebilirsin yani asgari ücrete. Yani o hani ama kaba hesapla 1750 denebilir. Şöyle söyleyeyim. Amerika'da sigorta, bir kere şunu herkes bir anlasın. Amerika'da devlet hastanesi yok. Bütün hastaneler özel. Amerika'da sosyal devlet diye bir şey yok. Yani diyorlar ya işte devlet hastanesine gidelim. Ya yok ki devlet hastanesi. Bütün hastaneler özel. Sigortan yoksa bu parayı ödeyeceksin. Sigortan varsa sigorta şirketi senin yerine ödeyecek ama senin primlerin çoğalacak. Diyelim ki evine ambulans çağırdın. Minimum $1,500 ambulans çağırma fiyatı. Sigortan yoksa. Sigortan varsa da yine ödüyorsun ama prim olarak ödüyorsun. Anlamışsındır yani. Primi
artıyor. İnanılmaz yüksek rakamlar. Askeri tabii ücret ya.
Ameliyatlar, mameliyatlar falan söylemiyorum bile. Allah kimselerin başına vermesin. Kalkamazsın altından. Çünkü hastanede hemen sana şey soruyor. Sigorta bilgilerini soruyorlar. Şu formu doldurun falan filan diyorlar. Yani böyle bayağı bir şey var. Ama şunu söylüyorum tekrar. Amerika'da sosyal devlet yok.
Abi Obamacare neydi peki? Yani ne kapsıyordu
o? Obamacare'i de şöyle anlatayım genel hatlarıyla. Durumu olmayanlara bu low income dedikleri düşük gelirli insanlar için yapılan aslında bir programdı. Sağlık programıydı. Amerikalıların buna en büyük tepkisi de biz aylık $1,000 yakın sağlık sigortası ödüyoruz. Kaçaklar, göçekler gibi adamlar geliyorlar. Obamacare'i kişi başı $70-80 aylık primle ödüyorlar. Bizim bütün imkanlarımızdan faydalanıyorlardı. Obamacare şurdu. İnsanların eğer durumları yoksa, düşük gelirleri varsa onlara özel bir sağlık sigortası programıydı. Şimdi Trump'la beraber bu bitti zaten, değişti. Zaten yıllık açılıyordu, yıllık başvuruyordum, giriyordum. Öğrenciler giremiyordu mesela, turistler giremiyordu. Burada yaşayanlar, social security numarası olanlar, sosyal güvenlik numarası olanlar ve de statüleri belli olanlar alabiliyordu. Ben mesela almamıştım. Öyle bir olayım yoktu yani.
Yani çok acayip bir şey. Sosyal devlet öyle ya da böyle herkesin tedavi olabiliyor olması, bir devlet hastanesine gidebiliyor olmak Türkiye'de gerçekten büyük nimet. Yani öyle ya da böyle bir şekilde tedavi oluyorsun.
Yani şöyle söyleyeyim Mesut, ne yapacak, canını mı alacak Türkiye'de? Gideceksin devlet hastanesine, vatandaşım kardeşim ölüyorum, param yok, sigortam yok, ne yapacak? Atacak mı seni kapıya yani? Burada atarlar. Burada bakmazlar. Umurunda olmaz. Hizmet veremiyoruz der.
Yani burada acile işte gittin mi her türlü ücretsiz bakmak zorunda en azından.
Evet, burada acille yine alıyorlar burada. Ama sonra bunun bir faturası var yani. Hani içeriye giriyorsun ama bunun bir faturası var. Yani Türkiye sağlık konusunda Avrupa ve de Amerika standartlarının çok çok üstünde. Gerçekten çok çok üstünde.
Ya, hakkı da anlatacaktır. Onun da hastanede bir iğne enjeksiyon olması lazım. Hastalığı var. İşte hastanede bekliyor sırayı. Diyorlar ki sonra bu Türk reçetesi, Türk şeyi yapamayız burada bu ilacı diyorlar size iğne olarak. O da tamam diyor. Çıkarken nereye gidiyorsun? $500 borcum var diyorlar. Diyor ki ben sıra bekledim sadece. Hani şey yapmadım ki.
Ama işte konsültasyon diyor, bilgi aldın diyor. Ya Amerika'da bilgi her şey demek. Mesut, bize bunlar çok garip geliyor. Ben bir öz eleştiri yapayım. Çünkü biz millet olarak bilgiye doğru önemi vermiyoruz. Bilgiye çok fazla saygımız yok. Yani bu bir öz eleştiridir. Ama Amerika'da bilgi demek para demek. Ve şöyle söyleyeyim. En son Ekim geldi buraya birkaç ay önce. Uber'e bindi. Turist olarak gelmiş. Benim yanıma gelecek. Uber'e binmiş. Uber'e birisi arkadan vurmuş arabaya. Ekim'in de boynu böyle bir şey olmuş. Ne diyeyim, burkulmuş. Çok kötü diyor boynum, çok kötü falan filan dedi. 1-2 saat durdu. Yok dedi, hastaneye gidelim. Kalktık, hastaneye gittik. Kadın sadece konuştu hekimle. Sadece konuştu. Ondan sonra 1-2 tetkik yaptılar. Bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam röntgen çektiler. $3,600 hesap çıktı.
Ya paralar inanılmaz ya. Bir de TL'ye döndürünce iyice inanılmaz oluyorlar yani. Ya,
hiçbir şey değil Mesut. Daha neler var yani. Allah korusun bir yerine bir şey oldu. Bir müdahale ettiler falan filan. Çok rahat $10,000 üzerine çıkıyor. Çok
özel sağlık yoksa hiç gitme orada hastaneye. Kendi tedavini kendin ol bir köşede yani.
Allah korusun. Ama şöyle de bir şey var. Özel sağlık sigortası herkesin var bir şekilde yaptırıyorsun. Ama diyelim ki ayda 300 dolar ödüyorsun. Bir gittin 10-15 bin dolarlık bir tedavi gördün. Hop önümüzdeki yıl 410 dolara çıkıyor. Hmm. 420 dolara çıkıyor. Prim de artıyor sonuçta. Burada en güzel şey araba. Arabaların fiyatları ucuz. Yıllık 200 dolar, 200 küsur dolar gibi registration fiyatı veriyorsun. Onun dışında vergi bulunduğun bölgeye göre. Şimdi mesela insanlar bana şey diyor. Arabaların fiyatlarını söylüyorsun da vergilerini söylemiyorsun. Bizim burada %7.75 vergi. Onu mu söyleyeyim yani? 100 bin dolara araba aldın. 7.750 dolar vergi ödüyorsun. Bir Türkiye göre bu hani böyle şeydir. Şurada bir kıymık şeyler küçücük. 7.750 nedir ya?
Görmez ya. Haçlık atar hatta o kadar araba aldıktan sonra o parayı verdikten sonra.
Ben o kadar tip vereyim abi falan der yani. Yani hiçbir şey değil ki. En baba yerde %10 vergi. En baba yerde yani. Hani en pahalı yerlerden birisinde %10, 10.2 falan yani. Bu kadar. Hani onları da söylemiyorsun falan filan. Ya bütün millet de sanki Amerika'ya gelecek bu arabayı satın alacak. Vergi sistemini soruyor bana yani.
Ya herkes öyle merak şey ediyor abi. Sonuçta yani hayal var. Hayal dünyası. Belki oraya giderim. O arabayı alır mıyım acaba?
İnşallah. İnşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ya burada araba almak çok zor bir şey değil. Çok kolay bir şey. Gerçekten çok kolay bir şey.
Çoğu yurt dışı ülkesinde öyle. Avrupa'da da öyle birçok ülkede.
Amerika'da paran varsa, gelirin varsa, iyi bir planla geldiysen sorun yaşamazsın. Çok net söyleyeyim. Yani herkes bana şey diyor. Biz nasıl geliriz? Nasıl geliriz falan. Ya nasıl geliriz'den önce şunu düşünmek lazım. Niye gitmeliyiz? Tamam geldim buraya. İşte diyorsun ki tekerlekli sandalyeyle boydan boya gez. İyi gez tamam. Yolda yürü. Saygı var. Sevgi var. O var bu var falan. Ne iş yapacaksın? Okul mu okuyacaksın? Aylık giderlerin en az 5-6 bin dolar. En az yani. En az o da. En dandik yerde çıkıyor o kadar. Bunun kirası var, arabası var, işte yemen içmen var, kredi kartın var, ıvırın zıvırın var. Sırf bunları yaptıktan sonra soğan yiyip oturmayacaksın. Bir sağa sola da gideceksin. Bir sürü şeyler var. Yani ben şimdi aylık giderimi TL'ye döküp hesaplasam kafayı yerim. O yüzden hiç hesaplamıyorum. Yani onu yapmanın alemi yok.
Evet.
O yüzden yani bir plan da geleceksin. Aa benim 50 bin dolarım var atıyorum şu anda. Şu kadar gelirim, şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle yaparım. Sonra da zaten benim olayım bu kadar geri dönerim diyorsan harika gel. Ben bir gideyim bakayım ya. Kervan yolda düzülür diyorsan gelme üzerler. Yani Amerika'nın birçok şeyi güzel ama kolay bir ülke değil.
Evet. Şimdi Kanada şey için diyorum. Ne düşünüyorsun peki? Yani Kanada'ya da geçebilirsin oradan yatay. Orada mesela hastane ücretsiz diyorlar.
Hastaneye takılmış
mısın? Valla. Abi ben var ya sağlık olayına çok taktım.
Allah korusun ya Allah düşürmesin. Geçenlerde bir düştük Allah düşürmesin yani.
Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bir gün evde oturuyorum ben. Böyle bir o gün çok yoruldum ama çok çalıştım. Böyle başım bir uyuşur gibi oldu tamam mı? Ya Allah Allah dedim geçmedi. Hiç hayatımda öyle bir şey yaşamadım ben. Böyle bir biliyorsun insan kendini dinlemeye başlayınca da bu sefer daha böyle şey oluyorsun. Daha kötü oluyorsun. Başım mı dönüyor falan filan. Abi ertesi gün gittim özel sigorta yaptırdım. Dedim bu böyle olmaz. Beni SGK'nın nereye kadar koruyacak?
Korkudan değil mi?
Vallahi düşündüm o gün biliyor musun? Ya dedim bir şey hal olsa tamam devlet hastanesi var. Gitsek bakarlar ama ne kadar bakarlar? Yok, İnsan canım, üzülüyor yani.
Türkiye'deki özel sağlık sigortam benim öyle bir şeydi ki yani benim de herifimde hiçbir şeye para vermiyorduk yani. Sıfır.
Öyle yani olması lazım. Yani bak askerdeyken bizim bir teğmen vardı. Asteğmen dedi ki Mesut dedi insan niçin para biriktiriyor? Niçin para biriktiriyorsun? Dedim sağlık hani ileride yarın bir şey olur. Hani bir hazırda paramız olsun. Abi dedi yani milyarlarca parayı kenara koyuyorsun. Tehlikeli bir şey olsa işine yarayacak mı? Yaramaz hemen bitecek. Özel sağlık yapsana para biriktirmeye de gerek yok dedi. Orada bir ışık yanmıştı aslında.
Valla Mesut ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim en büyük kırgınlığımı söyleyeyim aslında. Şimdi annem emekliydi rahmetli. Biz o tedavileri falan görürken hiç devlet hastanesine gitmedik. Hep özel hastaneye gittik. Bir yıl boyunca özel hastanede tedavi gördük. Son iki ayını falan da artık çıkamıyordu hastaneden. Sürekli hastanede geçirdik. Çok ciddi paralar ödüyorsun özel hastaneye.
Tabii.
Çünkü SSK'nın, emeklinin özel hastanede bir şeyi yok biliyorsun. Geçerli yok.
Geçerli yok.
Paralar ödüyorsun. Helali hoş olsun bu arada. Yani bir gün daha yaşasın da 10 katını ödeyelim. Hiç o gözünde bir kere bile yok. En son doktor geldi dedi ki bir 15 gün dedi kaldı galiba dedi anladığımız kadarıyla dedi. Çünkü dedi ciğerlerine sürekli su doluyor ve dedi üçüncüyü aldık dedi. Genellikle dedi ben bu kadar profesörüm dördüncüyü pek görmedim dedi aldığımız dedi. Hani annenizin dedi bir 10-15 gün gibi bir süresi kaldı gibi geliyor bana tabi 3 aşağı 5 yukarı. İsterseniz dedi evine çıkartın dedi. Ya da dedi bir devlet hastanesi falan bulun dedi. İyi dedim bir araştıralım dedim. Ya Mesut bizi hiçbir devlet hastanesi almadı biliyor musun?
Neden abi?
Bakım hastası almıyorlarmış.
Ha tabii yani onlarda da öyle bir sıkıntı var. Çünkü ben şeyi gördüm orada. Mesela belli bir yerden sonra işte ölecek misin ölmeyecek misin belli değil. Böyle hafif bir felç durumu var filan. Hastanede yatak yok deyip eve götürüyorlar abi. Sana hatta bazı cihazları al evde bak diyorlar. Yoğun bakım ünitesi gibi.
Peki Mesut 30 küsür yıl 40 yıl devletine hizmet ediyorsun. Ya buradan bir şey olacak gibi değil ya. Ben bir 10-15 gün 20 günü hizmet etmeyeceğim deme lüksün var mı?
Evet, yok. Tabii yok ister istemez.
Affedersin ama insanlar sabahleyin 6'da kalkıyorlar eşek gibi işlerine gidiyorlar. Niye? Memuriyetim var, emekliliğim var, o var bu var falan diye. Devletine milletine hizmet için gidiyor. Sen devletine milletine hizmet eden yıllarca emeklini hiçe sayıp kapıdan çevirip bizim diyelim ki paramız yok. Özel hastanede yatamıyoruz, kalkamıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız Mesut?
Vallahi sağlık işi gerçekten çok zor. Ben o yüzden hani benim tavsiyem hep şey abi. SGK ve devlet güvencesi her zaman çok iyi. Eninde sonunda bir şekilde yardımcı oluyorlar. Yani ya da böyle tabii çok zor durumlarda farklı ama özel sigorta her zaman lazım abi yana güvence olarak.
Lazım ama olamadı. Belli yaştan sonra da özel sigortalar milleti kabul etmiyor. Mesut öyle bir şey yok
İşte
ya.
Erken başlarsan abi 3 yılın sonunda atamıyorlar. 3 yıl sürekli prim ödersen.
Emekliliğine, SGK'sına falan güvendiğimiz için başımıza bunlar geldi. Ben mesela orada inanılmaz sinirlendim. İnanılmaz kızdım. Ve şunu da çok net söyleyeyim. Kendi düşüncemi hiç kimseden bir korkum yok. Net söyleyeyim. Ne zaman ki devletimiz çıkıp biz 4 milyar dolardan fazla parayı Suriyeli mültecilerin sağlığı için harcadık dedi. Ben haram olsun dedim. Yani annemden yola çıkarak ki bir sürü insanın da böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Devletin kendi emeklisine, kendi vatandaşına biz bakım hastası almıyoruz deyip yoldan çevirmesini ama başka ülkenin tabii ki yardım etsin bu arada yardım etmesin demiyorum. Biz ülke olarak millet olarak kalbi gönlü geniş insanlarız. Geniş bir milletiz. Bizim elimiz, yardım elimiz herkese uzanır. Her zaman da uzansın. Ama onlara o kadarsa bize onun 10 katı olması lazım. Biz vatandaşız.
Abi biz o konuda %100 haklısın ama ben çocuk olduktan sonra şunu net bir şekilde gördüm. Ya o insanların da bir şekilde buraya gelmesi lazımdı. Yani onlar da kapıyı kapatmak, o çocukların öldüğünü görmek yani pek dürüstçe gelmezdi. Bizimkiler şöyle bir şey var. Yani bu kadar insanın geleceğini kimse kestiremedi tabii.
Aynen bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben gelmesinler, yardım etmeyelim demiyorum. Diyorum ki biz gönlü bol, kalbi iyi bir milletiz, milletçe. Biz yoldan çevirdiğimiz adamı yemek yedirir, içiririz. Yıkar yumarız yollarız, yıkar yumarız derler. Üstünü başını giydirir yollarız, biz öyle bir milletiz. Ama ve lakin diyorum ki bu vatandaş askere gidiyor, ülkesi için çarpışıyor. Emekli oluyor. Yıllarca 40 yıl boyunca hizmet veriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Memur oluyor, doktor oluyor, dayak yiyor. Atıyorum, hemşire oluyor, o oluyor. Bir sürü şey var. Önce can, sonra canan. Ben bundan bahsediyorum. Yardım etmeyelim demiyorum. Benim vatandaşıma, benim emeklime kucak aç, sonra git kime istiyorsan kucak aç. Ben bir tek bunu eleştiriyorum. O yüzden diyorum, onlara ya da başkalarına bu kadar yardımı yapıyorsak kendi vatandaşımız önce gelecek. Önce can, sonra canan. Bu konuda canı yanmış bir insan olarak eleştiriyorum. Çok şükür Allah'ıma paramız, bütçemiz vardı da biz öyle özel hastanede pamuklar içinde baktık. Olmasaydı ne yapacaktık? Sokakta bir sürü olmayan insan var Mesut.
Ama abi şöyle bir şey var. Yani bak ben şeyi de biliyorum. Yeşil kart var olmayanlar için. Sonuçta hastaneler var. Mesela Kocaeli'nden bir doktor arkadaş yazmış. Özel hastanelerden daha iyi devlet hastaneleri demiş. Bizim İstanbul'da şöyle bir sıkıntımız var. İstanbul çok kalabalık bir şehir ve hastaneler yetersiz. Ama diğer şehirlerde yatak fazlası var. Onu çok iyi biliyorum yani. Hastanelerinde mesela.
Hepsi var. Doğru söylüyorsun. Ama ben de diyorum ki önce can sonra canan.
Yok onda %100 haklısın.
Önce Türkiye vatandaşı öğrencisinin hakları olacak. sonra mültecilere hak verilecek.
Tabii önce tabii canım.
Türkiye vatandaşının işsizi maaş alacak, sonra Suriye'ye de başka mülteciler. Önce aile yardımını Türk vatandaşı alacak Türkiye hükümetinden, sonra diğerleri. Sağlıkta da böyle. Ben diyorum ki önce can, sonra canan. Ben tanımam abi. Diyorum sana. Bu ülke için herkes her şeyini veriyor.
%100 abi, haklısın onda. Ya ben şimdi şeyde çok gelmek istemiyorum. Yani yorumları da okuyorum buradan, görüyorum. Şimdi destekleyen vardır, desteklemeyen vardır arkadaşlar. Burada sadece yaşanmış bir olay anlatılıyor, düşünce anlatılıyor. Desteklersiniz, desteklemezsiniz, ben oraya girmiyorum ama ben de çok fazla bu sohbetlere girmeyi istemiyorum. Niye istemiyorum? Ben ayrılık oluyor. Elinde sonunda ayrılık oluyor yani.
Aynen. Yok, hiçbir ayrılık yok. Ben asla zaten siyaset konuşmayı seven bir adam değilim. Bunu da siyaset olsun diye söylemedim. Kalbim kırık, kalbim.
Tabii ben seni çok iyi anlıyorum. Sonuçta annen abi, daha ne olacak?
Ben daha ötesi var mı yani?
Son şeyi de söylemek istiyorum abi. Yani bu Uber konusunu kapattık ama ben oraya da geleceğim, kızmasınlar arkadaşlar. Çünkü çok az bir vaktim kaldı benim de. İkinci cihazın da pili bitmek üzere. Buradan onu görüyorum, kusura bakmasınlar. Abi sana şeyi soracağım. Uber'le ilgili birçok dava açıldı biliyorsun orada. Taciz davası oldu, CEO'su istifa etti. Geldi falan filan. Şimdi Google'ın Lyft'te bir yatırımı olacağı söylendi. Lyft araçlarını gördüğümde sanki sayıları çoğalıyordu. Lyft yazıyor özellikle önlerine, böyle net bir şekilde görebiliyorsun. Şu anda böyle Lyft'i Türkiye'de falan görmüyorum. Seni dinliyorum abi. Evet, bir şey söylüyordun.
Işıklı tabelaları var diyorum Lyft'in önünde, evet. Arabaların.
Yani orada Lyft mi daha çok, Uber mi şey popüler? Bizim Türkiye'de Uber'e karşı bir hareket başladı. Biliyorsun onu.
Valla hiç başlamasın. Şöyle söyleyeyim. Hiç başlamasın derken, ya tekel değil ki bu olay. İnsanlar bir şekilde bence Uber'le geçimlerini sağlayabilirler. Ek gelir elde edebilirler. İsteyen taksiye biner. Taksicinin verdiği hizmet bellidir. İsteyen Uber'e biner. Ama şunu sana çok net bir şekilde söyleyebilirim. Lokal olanlar, yani Amerikalılar ağırlıklı olarak Lyft'i kullanır. Turistler ve de işte trafiğin yoğun olduğu zamanlarda falan diğerleri de Uber'i kullanır. Çünkü Lyft biraz daha pahalıdır Uber'den aslına bakarsan. Ben Lyft'le bir yere 20 dolara gidiyorsam Uber mesela bana oraya 16-17 dolar veriyor genellikle. Lyft daha pahalıdır. Ama ben Lyft'in arabalarının da sürücülerin de daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Amerika'da özellikle. Amerikalılar, lokal insanlar ağırlıklı olarak Lyft'i kullanırlar.
Ha, yani değişiyor geldikleri yere ve burada yaptıkları işe göre.
Çünkü şöyle bir şey var. Herkes şey diyor. Uber'in bütün sürücüleri eski taksi sürücüleri. Uber sürücü alırken birçok şeye dikkat etmiyor. Paldır küldür alıyor falan diyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar. O yüzden biraz daha Lyft'i tercih ediyorlar. Ama ben genellikle öyle bir ihtiyacım olduğunda, bazen oluyor, Lyft'i tercih ediyorum. Çok az kullanıyorum zaten. Çok fazla kullanmıyorum.
Ya ben aynı takside Uber Lyft'i bir arada gördüm. Yani aynı cihaz arabada.
Yapabiliyorsun. Arkalarında zaten yazıyor Uber ve de Lyft şeyleri var, etiketleri var. Yapabiliyorsun. İstediği zaman sizinle switch yapıyor, değiştiriyor, yapıyor.
Vallahi abi inşallah ülkemizde de ben bu sistemlerin yaygınlaşmasını istiyorum. Çünkü şoförlere kendi araçlarının sahibi olma şansı da veriyor. İnsanlara ek iş yapma şansı veriyor. Tabii. Ben aynen. Öğrencileri çok gördüm Uber kullanırken. Yani o da ekstra ve iyi para kazanabilecekleri bir olay. Ben umarım yaygınlaşır diyorum. Çünkü insanların da bu tip şeylere ihtiyacı oluyor ister istemez bazı zamanlarda.
Ben de yaygınlaşsın diyemiyorum. Çünkü Uber'de şöyle güzel bir şey var. Burada Uber Pool diyorlar. Yani havuz anlamında Uber Pool. 3 kişi ya da 4 kişi arabanın şeyine göre, hacmine göre arabayı ortak kullanabiliyorsun.
Süper bir şey. Ben öyle kullandım bir kere havalanından dönerken. İşte 50 dolar vermişti herhalde. 20'ye falan döndüm. 20 mi, evet. 15 dolar mı ne?
Aynen. 3'te 1 fiyata falan denk geliyor. Ağırlıkla 3'te 1, çoğu zaman da 4'te 1 fiyata falan denk geliyor. Sadece 15 dakikada gideceğin yere 25 dakikada gidiyorsun. Ama insanlar diyor ki vaktim var, sorun yok. Niye parayı diyor kar etmeyeyim ki diyor. Biniyor. Ya bu da güzel bir şey. Mesela Lyft bunu yapmıyor. Los Angeles tarafında falan yapıyor. Ama bazı yerlerde onda da Line'dı galiba. Lyft Line yok.
Anladım. O abi Lyft son bir soru var. Sözünü kesiyorum. Son benim de 5 dakikam. Kusura bakma. Tamam. Buradan görüyorum çünkü şeyi. Ya Amerika'da emeklilik sistemi benim de çok önemli, yani zamanında merak ettiğim bir konuydu. Araştırdım. Özel fonlar haricinde böyle bir devletin sunduğu emeklilik fonu gibi bir şey yok yani bizdeki gibi. Onu evet. Biraz açar mısın abi? Emeklilik nasıl? İnsanlar nasıl emekli oluyor orada?
Ya şimdi açıkça söylemek gerekirse o konuyu böyle derinlemesine araştırmadım. Ama özel emeklilik ve de devlet emekliliği var. Yani devlet kurumlarında çalışanların emekliliği ve de özel sektörde çalışanların emekliliği var. Emekli olduklarında bir paket alıyorlar, onu da biliyorum. Hakları falan da var. Ama ben işte devletin sunduğu bir hizmetten, programdan yıllarca para yatırayım, emekli olayım ya da işte özel sigortaların emeklilik fonu falan gibi bir şey ben hiç görmedim. Öyle bir şey yok. Varsa da özel bir şey birileri düzeltsin. Ama benim bildiğim insanlar özel ya da kamu alanlarında çalıştıkları yerlerden emekli oluyorlar. Benim bildiğim bu.
Ben de öyle araştırmıştım. Bir arkadaş sormuş. Onu da es geçmeyeyim dedim. Son olarak da abi bir arkadaş diyor ki evleri gösterdiği videolar devam etsin diyor.
Ya göstereceğim, göstereceğim. Onu da yapacağım. Karavan videosu yapacağım. Ev videosu yapacağım. Bir iki tane daha böyle video var. Onların hepsini yapacağım. Bu aralar özellikle de bu son bir haftadır Amazon FBA eğitimleri. Bu arada amazonfbaeğitimi.com sitesinden girip bilgi de alabilirler. Onunla da biraz böyle işleri harmanladım. Biraz böyle bir hafif bir yoğunluk oldu. Ama en kısa zamanda babalar gibi videolar gelecek. Sen de yayından önce de Amerika'da enişte doblosu diye bir tane video
Süpersin abi.
yayınladın.
O zaman izleyenlerimize söylüyoruz. Hemen İlkay Zaman'ın kanalına girip bunu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarımız devam edecek. İlkay'a çok teşekkür ederim. Abi vakit ayırdın. Sağ ol. Bir de işin kötüsü orada saat
Eyvallah.
sabah saatlerindeydi biz teste ve konuşmaya başladığımızda. Sabah 7'de başlıyorsun. Ve benle hani sırf şey yapabilmek için, canlı yayın yapabilmek için bunun değeri çok fazla. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar demişler ki niye Skype,
Eyvallah.
keşke imkan olsa da parasını ödeyip Business Class'a getirebilsek. Evet, müzikle beraber abi şimdi şey olacağız. Ben sana söyleyeyim buradan telif yiyip banlanacağız
Hakikaten
topluca. Valla şaka bir yana çok teşekkür ediyorum abi, ağzına sağlık.
kardeşim ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Başta onu söyleyecektim. Lafa girdi. Çok güzel bir iş
Çok
yapıyorsun.
sağ ol abi,
Çok
teşekkür ederim.
mutlu bir iş yapıyorsun. Tebrik ederim seni. Çok memnun oldum, mutlu oldum. Herkese de, katılan herkese de, izleyen herkese de milyon kere öpüyorum. Hepsinin gadasını alırım. Öpüyorum hepsini.
Abi çok sağ ol, çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Üstüm görüşürüz. Bay bay.